Ayrım 8. Cesur Panep, Christian Jacques. Sayfa 93. 15. Bölüm. Baş danışman Bay General Mehi'nin çalışma odasına girdiğinde, Mehi Firavun Seti'nin adamının önemli bir rakip olacağını hemen anladı.
Yolculuğunuz iyi geçti mi baş danışman?
Doğruyu söylemek gerekirse yolculuktan nefret ederim. Ama hem Haşmet mehapları hem de saygıdeğer eşleri hakikat meydanına gidip ustabaşıyla bizzat görüşmemi istediler. Geleceğimi ona bildirdiniz mi?
Tabii, yarın sabah onunla burada görüşeceksiniz.
Anlaşıldığı kadarıyla hakkında en ufak bir şikayet bile duyulmamış biriymiş.
Yetiştiriliş biçimi suskun neferi aşırı görülebilecek bir katılığa itiyor. Yönetimin isteklerini kolayca kabul ettiğini söylemek de imkansız diye sızlandı Mehi.
Onun hakkında bir dosya tuttunuz mu?
Geçmişinde en küçük bir leke bile yok dedi general.
Oysa ustabaşının suçlamayı ne çok isterdi Mehi. Ne var ki baydan çok çekiniyordu. Baş danışmanın amaçlarını öğrendiğinde onu yönlendirip yönetmek daha kolay olacaktı kuşkusuz. Nefer dediğiniz şu adam gerçekten de dürüst biri mi diye meraklandı bay.
Hakikat meydanı zanaatkarları çok özel bir loncadır sayın baş danışman. Doğrudan firavuna bağlıdırlar ve bu konuda da kılı kırk yararlar.
Biliyorum general, biliyorum. Kısacası bana yardım edemeyeceksiniz demek.
Resmi görevim zanaatkarların köyünü korumak, her türlü tehlikeyi göğüslemek. Bu görevi de elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyordum. Ne var ki hakikat meydanına girmeye hakkım olmadığı gibi yöneticilerinin üzerinde de hiç yetkim yok. Yine de emrinizde olduğumu bilmenizi isterim.
Haşmet mehapları bağlılığınızdan çok memnun. General, otoriteniz ve ılımlı öğütlerinizle ülkeyi bir iç savaş felaketinden kurtardığınızın bilincinde. Prens Amenmes'i ev hapsine aldığınızı düşünüyorum, yoksa yanılıyor muyum?
Tabii, prens hasta, umutsuz, bana kalırsa çok geçmez, babasının hükümdarlığını tanır.
Gerçekten de başka seçeneği yok. Ustabaşı merkezi yönetim binasına geldiğinde bahçede sarmaşıklarla kaplı bir kameriyenin altında bekleyen baş danışman bay tarafından büyük bir sıcaklıkla karşılandı. Kameriyenin altında güneşin sıcak ışınlarından uzakta alçak masaların üzerleri meyve tepsileri ve bira kupalarıyla doluydu.
Teb'deki yaşam ne kadar tatlı dedi baş danışman. Yine de buraya sizin havadan sudan konuşmaya gelmedim.
Firavun mektubunuzu ve Kenir'in kalın raporunu aldı. İtiraf etmeliyim ki oldukça şaşırdık bu belgeleri aldığımızda.
Mezar katibinin kusursuz çalışmalarını hiçbir zaman unutamayız. Ama böylesine yıpratıcı bir görevi sürdürecek yaşı çoktan geçtiğini görmüyor musunuz? Emekliye ayrılma çağı çoktan geldi. Kenir de emekliye ayrılmayı fazlasıyla hak etti.
Mektubun bütününü okudunuz mu?
Mektubunuz dostluğun en duygulandırıcı örneğini veriyor ama o bölümleri unutmak daha doğru olmaz mı? İkinci setinin ebedi istirahatgahının yapımını yönetecek olan sizsiniz. Ben de çağın gereklerinin farkında olan çok daha genç bir mezar katibi atamak isteğindeyim.
Zaman değişiyor Nefer. İnsanların değişen zamana uymaları gerek. Ne demek istediğimi iyice anlatabildim mi?
Daha açık anlatamazdınız baş danışman. Demek sorun halloldu. Atanmasını onaylamanız birlikte çalışmayı kabul etmeniz için başkentte yetişmiş bir katibin adını bildireceğim size.
Bay başarısından memnundu. Ağzına tatlı ve yumuşak bir incir atıp çiğnemeye koyuldu. Hakikat meydanının ustabaşısının akıllı ve mantıklı biri olacağından emindim.
Yanılmadığımı görmek beni mutlu etti.
Sizi düş kırıklığına uğratmaktan çekiniyorum baş danışman.
Hayır hayır sevgili Nefer, yeteneğinizi herkes biliyor. Başarılı olacağınızdan en ufak bir kuşkum yok. Firavun'un mezarı gerçek bir sanat eseri olacak eminim.
Lonca'nın elinden gelenin en iyisini yapacağından benim de kuşkum yok. Bunu yapmak için de otoriter bir mezar katibine gerek olacak.
İçiniz rahat etsin, Kenhir'in halifi gerekli becerilere sahip olacaktır.
İşte bundan kuşkuluyum. Baş danışman bir an için sarsıldı ama çok geçmeden Nefer'in amacını anlamaya başladı.
Sizin de bir adayınız var, öyle değil mi?
Tabii diye kabullendi Nefer.
Aslına bakılırsa bundan daha doğal bir şey olamaz. Siz de yaşlı Kenhir'in yolun sonuna geldiğini kabul ediyorsunuz. Bu yüzden onun yerine kimin geçmesini gerektiğini de düşündünüz. Kenhir'in halifinin adını öğrenebilir miyim?
Kenhir'in ta kendisi.
Bay kaşlarını çattı. Benimle alay mı ediyorsunuz?
Mektubumda da açıklamıştım. Kenhir'den daha iyi bir mezar katibi düşünülemez bile. Lonca'nın kararı böyle.
Ama benimki böyle değil.
Sizinki mi yoksa Firavun'unki mi?
Devlet sırrından söz ediyoruz Nefer. Ama şu kadarını söyleyeyim ki kraliçe Tausert de böyle bir değişiklikte kararlı. Ona karşı gelmek de söz konusu değil.
Kraliçe Kenhir'i neyde suçluyor?
Kesin bir şey yok tabii.
Demek ki konu basit bir kaprisin ötesinde değil.
Rica ederim, sözlerinizi ölçüp konuşun.
Bizler bir zanaatkar loncası oluştururuz baş danışman. Çalışırken de kapris ve şımarıklık kaldırmayacak malzemeyle uğraşırız. Eğer kraliçe bizim geleneklerimize uyamayacak bir katip atayıp bize dayatmak niyetindeyse bu niyetinden vazgeçsin.
Ben size kraliçenin iradesine boyun eğmeyi öğütlüyorum Nefer.
Anlaşılan yazdıklarımı yanlış okumuşsunuz. Aramızda birlik ve dayanışma olmadan Lonca'nın gerektiği gibi çalışması imkansız. Bu birlik de Kenhir'in görevinde kalmasına bağlı.
Kraliçenin iradesi...
O irade Haşmet mehaplarının yaşama geçirip iletmekle görevli olduğu Maat yasalarının üzerinde olabilir mi? Kraliçeye Kenhir'in diğerleri gibi herhangi bir katip olmadığını, Lonca'yı yönetmek için ona ihtiyacımız olduğunu anlatın. Eğer Kenhir'in sağlığı bozulursa hem o hem de ben görüşümüzü değiştirmeye hazırız.
Ustabaşı, beni çok zor bir durumla baş başa bırakıyorsunuz.
Sorunu çözmek için diplomasi yeteneklerinize güveniyorum baş danışman. Bunun için de kraliçeye hepimizin aynı yöne ilerlemek zorunda olduğumuzu, yeni firavunun ebedi istirahatgahını kazmaya başlamak için talimatlarını beklediğimi anlatacağınızdan eminim.
Kabuslarımda gördüklerimden de korkunç diye itiraf etti baş danışman Bay General Mehiye.
Bu Nefer'in kararını değiştirmek imkansız, kraliçenin de öyle.
Eğer Haşmet mehapları direnirlerse ustabaşıdan istifa edip Lonca'yı çalışamayacak durumda bırakacağına inanıyor musunuz?
Suskun, boşa konuşmayacak inatçı biridir.
Eğer bir şey yapacağını söylemişse hiç tereddüt etmeden yapar.
Uyarılarımın onu korkutacağını umuyordum ama hiçbiri kararlılığını değiştiremedi. Artık bir an önce başkente dönüp Firavun ile kraliçeye durumu anlatmaktan başka yapacak bir şey kalmadı.
Bir anlaşma sağlanamadığını varsayalım. Sizce ne olur?
Kenhir resmen görevden alınır, yerine yeni birisi atanır.
Bu bence bütün çözümlerin en kötüsü olur diye endişelendi general. Sizin atadığınız memur zanaatkarlarca kabul edilmeyecek, bütün iş aksayacak.
Böylesi bir karmaşayı düşünmek bile istemem.
Öyleyse bu karmaşayı siz yaratmayın baş danışman.
Siz kraliçe Tausert'i tanımıyorsunuz ki, eğer istekleri yerine getirilmezse öfkesi yıkıcı olur.
Kraliçenin isteği firavunun iradesine uyuyor mu?
Seti daha bir karar vermedi.
Hakikat meydanını suçlayıp küçük düşürmeyin. Hakikat meydanı olmadan hiçbir iktidar sonsuzla bütünleşemez.
Firavun bunun bilincinde, onun için sonu felaketle bitebilecek bir çatışmayı önlemek için gerekli bütün adımları atacağından eminim. Yeni iktidarın gerçek amaçlarını henüz öğrenemeyen Mehi, köyün koruyucusu rolünü büyük bir başarıyla oynamıştı doğrusu. Yakın gelecekte birçok sorunun cevabını alacağından kesinlikle emindi. Panep tüm biçimleriyle alevleri çiziyordu. Birkaç günden beri durup dinlenmeksizin yalımları izliyor, en mahrem hareketlerini yakalayabilmek için danslarından gözlerini ayırmıyordu. Kendi yaptığı renk topaklarından büyük bir bölümünü israf etmiş, alevlerin canlanmasından korların sönüşüne kadar ateşin değişimlerini resimleyebilmek için kırmızı ve sarının onlarca tonunu kullanmıştı. papirüs parçaları ile kireç öbekleri üst üste yığılmıştı. Çalışmalarından mutsuzdu Panep, bu müsveddelerin hiçbirine önem vermiyordu.
Kenhir'i buradan almak istediklerini biliyor muydun diye sordu karısı.
Direniriz.
Değişiklik istemiyor musun?
Kenhir değişmez, böylesi daha iyi hem.
Lekesiz Uğabet kocasının yanına oturdu.
Hala ham maddenin peşindesin değil mi?
Ateş benimle konuşuyor ama hala neler dediğini anlayamadım. Ateşi çizmek de yeterli gelmiyor bana. Oysa esrara çok yaklaştığımın da farkındayım.
Yanılmıyorsun.
Panep şaşkınlıkla karısına baktı.
Yoksa sen yoksa ateşin eserimin tek ham maddesi olacağını mı söylemek istiyorsun?
Bir bakıma evet.
Yalvarırım, daha açık anlat.
Yolunu kendin bulmalısın Panep.
Neden ateşi çizmek yeterli değil?
Elini harekete geçiren, her sabah bakışını dirilten görünmez alevi sorgula. Coşkudan başlayıp ruhun yaratıcılığına kadar uzanan ateşin derecelerini ayarlamayı öğrenmeye çalış. Armağanları da unutma bu arada. Yeni bölgeler bulmak, aynı zamanda da bulduğu yeni yerlere kısa bir süre hükmetmek isteyen araştırmacı gibi ilerlemelisin.
Ne değişik sözler bunlar Uğabet.
Bunlar benim sözlerim değil Panep. Öteki Hator rahibeleri gibi kızı olduğum ateşin sözleri.
16. Bölüm. Başlangıçtan beri her şey ters gitmişti. Sert rüzgarın kırılıp devrilen direğin yüzünden güçleşen yolculuk baş danışmanı tekne değiştirmek zorunda bırakmış, üstüne üstlük sekreteri de hastalanmıştı. Şimdi de bu. İkinci seti kuzeydoğudaki kışlaları denetliyordu. Gündelik işlerde kraliçe Tausert'e kalmıştı. Genç karısına güvendiğinden oğlu Amenmes arasında çıkması muhtemel bir çatışmaya daha iyi hazırlanabilmek, orduyla ilgilenebilmek için krallığın işlerini kraliçeye devretmekte bir sakınca görmüyordu yeni firavun. Baş danışman bay, önce firavunla görüşüp kraliçeye direnmesini sağlamak istemişti başlangıçta. Oysa firavunun başkentten ayrılması bütün planın suya düşmesine neden olacaktı. Tausert'le karşılaşmanın da başarısızlıkla sonuçlanacağı neredeyse kesindi. Bay sadece devletin en etkili yöneticilerinin girebildiği özel kabul salonuna alındığında bir kez daha kraliçenin güzelliği ve zarafetine hayran olmaktan alamadı kendini. Açık yeşil elbise kraliçenin kusursuz vücut hatlarını belirginleştiriyor, neredeyse gerçek dış hafiflikteki bilezik ve gerdanlığı insanın uzun süre direnemeyeceği çekiciliğini daha da arttırıyordu. Tausert Seti'yi ve saray halkını avucunun içine almıştı güzelliğiyle. Bay da ürkütücü bir zeka ile birleşen bu güzellik karşısında gücünün yok olduğunu hissetti bir kez daha.
Tep yolculuğundan memnun kaldın mı bay?
Az çok Haşmet Mehapları.
Öyleyse iyi haberlerden başla.
Tüm bölge sakin, General Mehin'in birlikleri de size sadık.
Amenmes'le görüşebildin mi?
Hayır, çünkü hasta ve umutsuzmuş. Anlaşılan babasıyla boy ölçüşemeyeceğinin bilincinde olmalı.
Belki de kurnazlık yapıyordur.
Belki ama Tep savaşa hazırlanıyor görünmedi bana.
Öyleyse kötü haberlere geçelim dedi kraliçe.
Baş danışman yutkundu. Suskun neferle hakikat meydanının ustabaşısıyla görüştüm, ona niyetinizi anlattım ve...
Ne demek niyetim? Ona anlatman gereken, herkesin önünde eğilmesi gereken kararındı.
Baş danışman her zamanki tutumundan vazgeçti, doğruca konuya girdi.
Ustabaşı reddetti Haşmet Mehapları.
Güzel Tausert'in gözlerinden alev çıkıyordu.
Söylediğini doğru duydun mu bay?
Nefer yazdıklarını teyit ediyor. Kısacası Kenhir'in mezar katibi olarak kalmasını istediğini tekrarlıyor.
O ustabaşı firavuna itaat etmekle yükümlü olduğunu unutuyor mu?
Haşmet Mehapları iradeniz karşısında eğilmemesi imkansız tabii. Ne var ki girişimim onun için yeterli olmadı. Sağlığı yerinde olan Kenhir'i görevden almamamız için uyardı beni.
Yoksa şu Nefer'in tarafında mısın baş danışman?
Tabii ki hayır Haşmet Mehapları. Üstelik başarısız olduğum için üzülüyorum. Ama o adam çok inatçı. Boyun eğdirmek kolay olmayacak.
Oysa sana verdiğimiz görevleri yapardın hep.
Tehdit neredeyse açıktı.
General Mehi bile dikkatli olmayı öğütledi. Yaşlı kendini emekli etmek loncayı öylesine kızdıracak ki çalışırken her zamanki heyecanı göstermemeleri, hatta düzeni bile bozmaları mümkün.
Baş kaldırmaya cüret mi edecekler?
Baş kaldırı sözü belki biraz aşırı Haşmet mağapları, ama zanaatkarlar birlik ve dayanışmalarına fazla önem veriyor gibi görünüyorlar.
Başka bir deyişle bir yanlışlık yaptığımı, kararımı değiştirmem gerektiğini söylemek istiyorsun.
Cevap vermek zorunda kalmamak için yerdeki döşeme taşlarından biri olmayı tercih ederdi başdanışman. Birkaç kelime yıllar süren bir didinme ve sabrın sonunu getirebilir, meslek hayatı bir taşra kasabasının katibi olarak sürebilirdi.
Bir cevap bekliyorum bay.
Olan oldu diye düşündü başdanışman. Belki de bir kez dürüst olmanın yararı vardır. Ustabaşı ile görüştükten sonra Haşmet Mehapları, kendini görevde bırakmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Böylece hakikat meydanı loncası sarsılmaz. En kısa sürede firavunun isteklerini yerine getirir. Kaldı ki katip de çok yaşlı.
Beni şaşırtıyorsun bay.
Buna üzüldüm Haşmet Mehapları, ama doğruyu söylemenin daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çokları beni bir fırsatçı olarak görür. Amaçlarıma ulaşabilmek için yalana ve dalkavukluğa başvurduğumu düşünür. Belki de tümüyle haksız değillerdir. Ne var ki bugün çok sevdiğim ve hizmet etmek istediğim ülkenin kaderine hükmeden kraliyet çiftinin baş danışmanıyım. Bu nedenle de bedeli ne olursa olsun tutum değiştirmek gerektiğine inanıyorum. Kraliçenin saldırgan bakışı neredeyse sevecen olmaya başlamıştı.
Seni yanlış değerlendirmişim bay. Seni tek amacı zenginleşmek olan o zavallı dalkavuklardan biri sanıyordum. Oysa şimdi dürüstlüğü seçmiş görünüyorsun.
Tav sert iltifat konusunda çok cimriydi aslında. Bu rahatlatıcı sözler de baş danışmanı sakinleştiremedi. Yoksa cellat bıçağının habercisi miydi bu tatlı kelimeler?
Bana suskun nefer hakkında daha ayrıntılı bilgi ver dedi kraliçe.
Beni çok etkiledi Haşmet Mehapları. Bulunduğu yeri dolduran hem güçlü hem de sakin bir adam. İnsan onun karşısında kendini çok ufak, neredeyse güçsüz hissediyor. Sesini yükseltmiyor hiç, karşısındakini ikna etmeye de çalışmıyor. Hiçbir engele aldırmıyormuş gibi doğruca hedefe yöneliyor. Ondan çekinmeniz gerek Haşmet Mehapları. Doğru, nefer olsa olsa bir sanatçı yine de gerçek önder özellikleri taşıyor. Onu başına geçiren loncayı korumak için de hiçbir zayıflık göstermeden savaşmaya hazır görünüyor.
İşi bizzat firavuna karşı gelmeye vardıracak ölçüde mi?
Baş danışman bay tereddüt etti. Herhalde oraya vardırmaz. Size saygısızlık ediyor görünmek istemiyorum ama soruyu doğru sorduğunuzdan da emin değilim.
Ne demek istediğini açıkla.
Böylesi bir adama emir vermek yetmez. İtaatinin baş eğmekten çok işbirliği olması için önerileni tümüyle desteklemesi şart. Prens Amenmes'in hala Teb'de olması ve tepkisinin henüz kestirilememesi nedeniyle ikinci setinin iktidarı güç koşullar içinde başlıyor. Krallar Vadisi'ndeki mezarı da çok önemli bir girişim olacak. Kenhir'den ayrılmaya zorlayarak suskun neferi güç durumda bırakırsak ne elde ederiz?
Hükümdara saygı gösterilmesine bay.
Doğru Haşmet Mehapları, yine de biraz beklemek daha doğru olmaz mı?
Kraliçeye kararının yanlış olduğunu kabul etmesini mi öneriyorsun?
Sadece krallığın çıkarını düşünmesini öneriyorum.
Beni yalnız bırak bay. Firavun döndüğünde kesin kararımızı alırız.
Büyücü evinin eşiğinde güneşin sıcaklığını tadını çıkaran Kenhir'in kucağına sıçradı. Üç ayaklı bir tabureye oturan yaşlı katip loncanın hizmetinde geçirdiği yılları, sevinç ve üzüntüleri hatırlıyordu. Hiçbir şeyden pişman değildi. Ne gündelik sıkıntılardan, hatta ne de zanaatkarlar arasında yaşanan, tanrıların bile önleyemediği çekişmelerden. Dev kedi dikkatle elini yaladığı yaşlı katibe zarar vermemek için tırnaklarını çekmişti. Kapkara birkaç metre geriden izliyordu olanları. Kara köpek kedinin mezar katibiyle dost olmasını kabul ediyordu. Ama nasıl bir tutum izleyeceğine karar vermeden önce kediyi gözden kaçırmamakta da kararlıydı. ''Benden çok daha beceriklisin.'' diye fısıldadı Kenhir büyücünün kulağına. ''Her zaman dört ayağının üzerine düşmeyi başarıyorsun çünkü. Oysa ben pek diplomatça davranamıyorum. Yönetimin hoşuna gitmeye çalışmadan işimi gerektiği gibi yapmaktan başka bir şey düşünmüyorum. İstesem de yapamazdım herhalde. Bu yaştan sonra da değişemem ya.''
Panep mezar katibinin sağına oturdu.
''Bu canavar sizden etkilenmiş görünüyor. Yine de yabani kalmakta kararlı. Anlaşılan birbirimize benziyoruz.
Sanatçı değilsiniz Kenhir. Yine de meslek hayatınız loncanın sırlarından çoğunu öğrenmenizi sağladı.''
''Söylentilere fazla inanma evlat.
Nefer benden eserimi yapmamı istedi.
Hayatının önemli bir aşaması olacak bu Panep. Bütün yeteneğine rağmen güçlüklerin üstesinden gelip gelmeyeceğim belli değil.
Oysa siz ham maddenin ne olduğunu biliyor olmalısınız.
İnsan doğası, dünyada insan doğasından daha bozuk, daha gülünç bir şey olamaz. Ne var ki tanrıların bize verdiği alet bu. Bu aletle yaşamayı öğrenmek zorundayız. İnsan doğasını reddetme, onu işlenmesi güç bir madde olarak görmeye çalış.
Kendimi de değiştirmem mi gerekiyor?
Sakın düş görme, böyle doğdun böyle öleceksin. Tecrüben bana kimsenin değişmediğini, bu değişimi yaratmak için doğan kişinin de sadece ustabaşı olacağını öğretti. Yine de gizledikleri biçimleri gün ışığına çıkarmak için taşı ve tahtayı küçültmek gerekir. Taşı kaplayan çamuru at Panep. Böylece özünü gör, varlığının merkezini tanı. İşte o zaman ham maddeye varırsın.
Kedi güven içinde uyukluyordu. Suskun neferin yaklaştığını duyup gözlerini araladı.
Akşam gerçekten de harika değil mi diye sordu Kenhir. Batan güneşle konuşuyor gibi. Yıllar var ki kendime böylesi bir tembellik izni vermemiştim.
Saraydan sizle ilgili kesin kararı bildiren bir yazı aldım dedi ustabaşı.
Bana yazılanları anlatmadan önce bırak da köydeki bu son günümün zevkini çıkarayım. Eşyalarım hazır, hizmetçimi gönderdim. Kimseyle vedalaşmadan çekip gideceğim buradan. Yarından tezi yok, beni unutur, adımı bile anmazsınız. Hayat böyle işte.
Hayat bazen beklenmedik biçimler alıyor. Yaşlı katip birden derin bir endişe duydu yüreğinde.
Yoksa Firavun bana ek bir ceza mı verdi?
Bunun kararını siz verin. İkinci seti mezar katipliği görevinizin devam edeceğini bildiriyor.
8. ayrımın sonu. Sayfa 104.